Ayrım 18.
Göğüs cebindeki tütün kırıntıları sigara özlemini nasıl da çoğaltıyordu. Susuzluk gibi bir şey bu diye düşünüyordu suya öylece dalmışken. Ata yadigarı bir taş köprüyü bekliyorlardı. Köprü başında Recep, onun da gözleri ara sıra sulara dalıyor, Yusuf sesleniyor. Dalıp gitme öyle sulara, vazifeni bil. Recep toparlandı. Gözlerini sulardan çekip aldı. Yusuf, kuş uçurtmayacaksınız burada diye ilave etti. Sonra gözlerini karşıdaki sarı çıplak tepeye dikti. O tepeyle kendi kaderi arasında bir yakınlık kurmuştu. Kutül Amere çölünden çıkmış, gülememiş ama yine de eğilmemiş biriydi. Tıpkı o kıraç, ot bitmeyen, çiçeklenmeyen tepe gibi. Tepe geceleri karanlıklara karışıp kaybolurdu. Yusuf gün ağarırken belki değişmiştir, otla çiçekle bezenmiştir diye düşünüyor ama tepe hiç değişmeden o fakir kimsesiz rengiyle karşısına çıkıyordu. Ve Sakarya bu tepenin eteğinden yağmura hasret kıvrılarak akıyordu. Birden Mehmet'in sesini duydu. Süvariler, Ağustos güneşinin çöl gibi sararttığı karşı düzlükte kara kalpaklarıyla bir atlı müfreze belirmişti. Mehmet hemen ardından ekledi. Bizimkiler onbaşım. Nereden biliyorsun? Belki tebdil gezen bir düşman müfrezesidir. Ondan sonra sertçe bağırdı. Mevziyi al. Askerler emre uyup kıpırtısızca ikinci bir emri beklediler. Nal sesleri yaklaştı. Öndeki Yağız süvari öfkeyle gürledi. Bakın şunlara, Yunan diye neredeyse vuracaklar bizi. Yusuf yüzünü kaldırıp bu öfkeli sesin sahibine iyice baktı. Osman doğruldu, tüfeğini indirip yürüdü. Osman köprü başında atına yaslanmış onlara bakıyor. Sonra gözleri Yusuf'un üstünde durdu. Deli deli bir kahkaha attı. Yusuf'un askerleri şaşırıp birbirine döndüler. Osman'ın Yağız yüzünde mermer dişleri nasıl da parlıyor. Yusuf da güldü ama daha ölçülü. Sonra yürüdü. Geçebilir miyiz onbaşı, dedi Osman. Buyurun mülazim bey, ne olur ne olmaz diye tedbir aldık. Yoksa Türk olduğunuz at sürüşünüzden belli. Atlılar taş köprüde tok sesler bırakarak karşıya geçtiler. Yusuf Osman'ın atının yanı sıra yürüyordu. Demek öyle, Türk olduğumuz at sürüşümüzden belli ha? Elbet. Osman atından indi, ötekilere biraz mola verelim dedi. Kıyıda gölge bir yer bulup çöktü Osman. Yusuf da ne zamandır birbirlerini görmemişlerdi. Yahu Yusuf, ihtiyarlıyorsun artık. Kaç yıldır askersin ha? Ömrünü askerde tüketeceksin. Daha 30 yokum ama dediğin gibi ihtiyarlıyorum. Kalpağını hafifçe sıyırdı, seyrelmiş saçlarını kaşıdı. Osman sigara çıkarttı. Sonunda o da alışmıştı işte, yaktılar. Söğüt'ü görmüşsündür, dedi Yusuf. Yüzü ciddileşmişti şimdi. Kaç defa bizim işimiz keşif, tarassut, düşmanı şaşırtmak vesaire. Kah o tepedeyiz, kah bu tepede. Söğüt, evet. Bağ bahçe son gördüğümde yeniden yeşerivermiş, üzümler bile olmuş. Şimdi Osman'ın yüzü gergindi. Sigarasından bolca duman çekip savurdu. Bizim ev yanmış. İlyas'ınkilere pek bir şey olmamış. Yusuf yüzünü eğdi. Osman, çardaklı kahvenin havuzu duruyor biliyor musun, dedi. Gördüm, duruyor ya. İlyas'tan söz etmeye cesaretleri yoktu. Osman cebinden zeytin çekirdeği tesbihini çıkarttı. Parmakları bir süre tesbihle oyalandı. Tuhaftır, dedi Yusuf. Bir gün Söğüt'e dönersek, çardaklı kahve yeniden kurulursa İlyas'a yeniden kavuşacağız sanki. Öldüğüne bir türlü inanamıyorum. Hani bir yerlerden çıkıp geliverecek sanki. Osman gözlerini Sakarya'nın bulanık sularına çevirdi. O konudan uzaklaşmak istediği belliydi. Yusuf, peki Selim nerede diye sordu. Selim, bizim çömlekçi. Ha, o şimdi birinci gruba geçti. Necip'le İzzet'i de özledim. Necip mürettep kolorduya bağlı müfrezelerdeydi. Kazım Bey'in emrindeler. İzzet'i görmedim hiç. Yaman savaşlar olacak desene, kıyamet Sakarya'nın cenubunda kopacak, öyle görünür. O taraflara doğru hep tepeler görürsün. Çölde kum tepeleri gibi yükselirler. Hepsi birer sönmüş yanardağmış. Bana öyle gelir ki onlar birer birer indifa edecekler. O dağlar masal tepeleri gibi uzanıp gidiyor. Bulutlar çökünce sır gibi kayboluyorlar Yusuf. Ben bazen dalar giderim de kimisinin bir hükümdara benzetirim. Tahtına oturmuş, başında tacı elinde, asasıyla. Kimisi bir Elif kız gibi incedir, ince bellidir. Kimisi başındaki karlarla kocamış gün görmüş birine benzer. Gelip geçen ömrünü düşünür yahut yolculara bir şeyler anlatır. Ve bütün bunların arasından Sakarya gururla akar. Şair gibi anlattın, biz görmeyeli şair olmuşsun sen. Ben söylemiyorum, onlar söylüyorlar, dedi Osman. Dağlar, tepeler, sular. Ne diyorduk biz yahu? Ha, Necip. Harp biterse o da at yetiştirmeyi düşünürmüş benim gibi. Ama ben aynı zamanda baytar olmak istiyorum. Mektebe gideceğiz ya. İnşallah, dedi Yusuf, sigarasını Sakarya'ya fırlattı. Cephelerde ne yaptın peki? İkinci İnönü'de biz sol kanattaydık. Süvarilerden giden çok oldu. Süvarinin ölümü bir başka oluyor Yusuf. Nasıl başka? Ürpermişti Yusuf. Yine de sordu. Osman Sakarya'ya küçük bir taş fırlattı. Biliyor musun? At binicisini kolay kolay düşürmez. Eğer binicisi onu hoş tutmuşsa onu da o korur. Düşeceğini hissettiğinde yere dikkatli bırakır. Kendi yaralanırsa o başka. Ama sahibi vurulursa bir döşeye uzatır gibi bırakır onu. Sonra da başında durur. Bizim sol kanatta süvari alayından çok giden oldu. Çoğu atlarıyla beraber öldüler. Ana oğul gibi bir bakarsın atının boynuna yatmış. Sami diye bir arkadaşımız vardı. İyi bir biniciydi. Atına uzaktan seslendi mi hayvan koşa koşa gelirdi. Sanki birbirleriyle bilmediğimiz bir dilden konuşuyorlardı. Tuhaftır, o at da insanın yüzüne insan gibi bakardı. Al bir kısrak. Eskişehir'deki çarpışmalarda gitti Sami. Tam önümdeydi. Vuruldu ve bir döşeye yatar gibi uzandı. Al kısrağın telaşla etrafında dolandığını gördüm. Gözlerinde bir insanın acısı vardı. Hala unutamıyorum o bakışı. Yarası beresi yoktu ama birkaç saat sonra şehitleri gömeceğimiz sırada Sami'nin yanı başında kıvrılmış cansız yatıyordu. Dedim ya süvarilerin ölümü bir başka oluyor. Sustu, gözlerini o sarı çıplak tepeye dikti. Sonra yeniden Yusuf'a döndü. Ölüm korkusunu yendim ben. İnan korkmuyorum. Bundan önce Aslıhanlar'da ölümle yüz yüze geldim. Sağ omuzunu tuttu. Yara yerini okşar gibi yaptı. Omuzuma geldi. Başıma da isabet edebilirdi. İnsan ölümü düşününce gene de bir tuhaf oluyor. Yaşamak istiyor işte. Bak yeminle söylüyorum. Ölüm benim için alışılmış bir şey oldu. Biraz önce konuştuğun, dertleştiğin, bir ekmeği tütünü paylaştığın arkadaşın bir bakıyorsun ölmüş. İcabında ölülerin arasında dolaşıyorsun. İcabında onu biraz öteye itip kendine yer açıyorsun. Eğer ayağında çarık yoksa onunkini alıp giyiyorsun dedi Yusuf. Osman deli deli güldü. Yusuf'un omzuna vurdu. Bak sen daha iyi biliyorsun. Çünkü eski askersin. Ne dersin? Çardaklı kahveye dönebilecek miyiz? Yani bir gün orada buluşabilecek miyiz? Yusuf Osman'ın yüzüne dikkatlice baktı. Geleceği, yarınları görmek ister gibi. Sonra bu pırıl pırıl gözler sönmemeli diye düşündü. İlyas gitti. Fakat Osman yaşamalı. Ben de yaşamalıyım. Esma'ya kavuşmadan ölmemeliyim. Elbette dedi bu savaş bitecek. Hem de bizim zaferimizle göreceksin. Çardaklı kahveyi kösememiş yeniden kuracak. Sarmaşıklarını, salkımlarını, asmalarını bir çabuk yetiştirecek. Orada buluşacağız. Yakıvereceğiz sigaraları. Sen, ben, İzzet, Selim, Necip, Söğüt'ü yeniden nasıl Söğüt yapabileceğimizi düşüneceğiz. Sonra düğünler olacak arda arda. Yahut aynı günlerde evlenip düğün dernek kuracağız. Sahi mi? Sahi tabii. Ama ben Baytar Mektebi'ne gideceğim biliyorsun. Onu bitirmeden evlenmem. Sen bilirsin lakin yüksek mektepleri bitirdin mi bizi yanına layık görmezsin belki. Başka arkadaşlar edinirsin. Olur mu be Yusuf ağabey? Olur Mülazım Bey insanlar değişirler. Ben değişmem. İnşallah. Osman tesbihini cebine attı etrafına bakındı. Gitsek iyi olacak epey oyalandık. Sen bilirsin dedi Yusuf. Kalktılar kucaklaştılar. Yolunuz açık olsun dedi Yusuf. Osman yürüdü atına binmeden önce döndü gülümseyerek Söğüt'te buluşuruz dedi. Yusuf da Söğüt'te diye seslendi. Arif Çelebioğlu'nun notlarından. O gün kadınlar tören için hazırlığa girişmişlerdi. Türbenin mutfaklarında kaynattıkları eti kemiğinden ayırıp ağaç teknelere dolduruyorlar, pirinç ayıklıyorlar, nohut haşlıyorlardı. Bütün bunlar bir araya getirilip şifalı pilav yapılacaktı. Bir an geçmiş geriye gelmişti. Yahut bu kadınlar geçmişte bıraktığımız kadınlardı. Oyaları alınlarına dökülmüş güçlü kollarıyla aş hazırlıyorlardı. Şu yaşlıca esmer kadın etrafa çokça buyruk veren Atiye hala olabilirdi. Şu gözlerini kaçıran kaz boyunlu kız Esma'dır işte. İkide bir dürtükleyip işine bakmasını söyleyen kadın da pekala Şerife Hanım olabilir. Ben dalıp gitmiştim. Ömer beni düşüncelerimden ayırdı. Hadi gidelim dedi. Çıktık Ömer'in arabasıyla sonbaharın ılık sokaklarına daldık. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma törenlerine hazırlanıyordu. Evlerin pencerelerinde, kapılarda, güneşli sokaklarda bir canlılık. O zamanlardan bu yana hiçbir şey değişmemiş sanki dedi Ömer. Etrafa bakıyorum, Harmanköy taraflarına gidiyoruz. Birbirine sokulmuş kerpiç evlerin arasından. Sonbahar güneşi evlerin beyaz kirecini ışıklandırıyor. Ortalıkta saman ve buğday kokusu. Çitle çevrili, asmalı bir kahvenin önüne geliyoruz. Şurada burada elma ağaçları. Eğreti tahta bir kapının ardından birdenbire çocuklar fırlıyor. Çocukların yüzlerinde güneş, sokulgan hepsi de. Ömer'in, Murat'ın etrafını çeviriyorlar. Sonra kahveden kasketli biri fırlıyor. ''Hoş geldiniz, buyurun buyurun, gazeteci bu mu?'' ''Beni gösteriyor.'' ''Ömer gazeteci değil, romancı.'' diyemedi. ''Evet.'' dedi. ''Buyurun buyurun.'' Kahveye girdik, bastonlarına dayanarak oturmuş birkaç ihtiyar. Dalgın duruşlarından sıyrılıp gözlerini bize çevirdiler. Karşılayıcı beni göstererek. ''İşte gazeteci.'' dedi. Toparlanıp kendilerine çeki düzen verdiler. Şu sapa yerde alışmadıkları bir şeydi bu. Birinin eli kalem tutan birini oraları ziyarete gelmesi. Gazeteci değilim dedim, romancıyım. Kasketli biraz şaşırdı, ötekilere mahcup olduğunu düşündü galiba. Sonra durumu düzeltmeye çalıştı. O da yazıp basılmıyor mu? Bir sürü insan tarafından okunmuyor mu? Okunuyor, aynı şey. Güldüm, öyle olsun dedim. Beyaz kalın kaşlarını taşıyamıyormuş gibi güçlükle kaldırıp küçük kahverengi gözlerini gözlerime diken ihtiyar, yazacaksan yolumuz yok, bunu yaz dedi. Şunca zamandır doğru dürüst bir yolumuz olmadı. Hastamızı, ölülerimizi nasıl taşıdığımızı bir biz biliriz, bir de Allah. Ne zahmet çekiyoruz bilseniz. Şuralardan gün olur bir tek vasıta geçmez, kuş uçmaz, kervan geçmez desen yeridir. Akşam oldu mu ışıklarını yakar ve kendi içine kapanır bu evler. Terk edilmiş bir kıyı gibi durur. Bir tepenin eteğinde asırlardır hiç değişmeden. Bu güleç yüzlü, güneşli çocuklar dağların ardında geleceği düşünmezler bile. Ürkmezler hiç bu dağ başı yalnızlığında. Alıştıkları sessizlikler, tenhalıklar içinde doğarlar ve büyürler. Evet, bir yol gerekli buraya dedi Ömer. Yıllardır söylenir ama gerçekleşmez bir türlü. Canım, siz de gayretlenin biraz, sesinizi çıkarın. Ses ederiz ama duyan yok kardeş dedi gençten biri. Ben o ara roman kahramanlarımı düşünüyordum. Ayşe Çavuş'un şu yollarda nasıl cephane ve mühimmat taşıdığını düşünüyordum. O genç yol meselesi başta geliyor dedi. Sonra kütüphane, sağlık ocağı. Ömer peki dedi, yazsın bunları. Gerekli yerlere duyururuz, merak etmeyin. Deminki ihtiyar, biz mahrumiyet çekmeye alıştık oğul. Harp yıllarında işte şu çocuklar gibiydim ben dedi. O vakitler askerler için fırınlar kurulmuştu. Biz giderdik. Ekmekler tezgahtan kalktıktan sonra hani kırıntıları kalır ya, durdu. Sözün burasında sesi boğulmuştu. Sonra devam etti. Arkadaşlarla işte o kırpıntıları kapışırdık. Biz böyle yetiştik. Lakin şu çocuklar, onlar galiba bizim kadar dayanıklı değiller oğul. Onlara yol lazım, aş lazım, kalem lazım. Anladın değil mi? 8. Bölüm. Düşman taarruza sabah başlamıştı. Toplarıyla dağı taşı sürekli dövüyorlardı. Sonra deniz dalgaları gibi insan vücutları karşı karşıya gelip birbirine karıştı. Bir toz bulutunun içinden süngüler uzandı. Bütün bunlar bir an İzzet'e gerçek dışı gibi geldi. Kendisi bile gerçek dışıydı. İki tarafın ölüleri arasından koşuyor, kızıl bir kan gölüne batıp çıkıyordu. Fakat bacakları bir makinenin cansız kopuk parçaları gibiydi. Sonra bir bomba sesiyle her şey birbirine giriyor, başlarına gökten toprak, demir, et parçaları yağıyor, kendilerini bir çukura atıveriyorlardı. Yan yana diz dize etten bir duvar örüyorlardı orada. Birbirlerinden yaşama sıcaklığı, güç, iman alıyorlardı. Tek bir insan gibi nefes alıp veriyorlardı. Öylece bekliyorlardı. Sonra düşman yeniden taarruza geçiyor ve etten duvar yıkılıveriyordu. İzzet'in sağına soluna mermiler düşüyordu. İzzet o an bir çeşit sarhoşluğu yaşıyordu. Ölüm sarhoşluğu denebilirdi buna. Acaba mermilerden hangisi gelip onu bulacaktır? 5 dakika sonra mı, yarım saat sonra mı? Henüz bir şey yok, henüz bir şey yok. Beni hafife alıyorsun kurşun, buradayım işte, buradayım. İşini bitir artık, yoksa arkadan mı vuracaksın beni? Kalleş, biliyorum, göstermeyeceksin kendini. Görünmeden geleceksin, öyle mi? Gece iniverdi işte, sessizlik. Bugünlük bu kadar. Belki gece yarısı bir baskın düzenlenebilir. Bizimkiler tarafından belli değil. Karanlıkta yeniden bir et duvarı meydana getiriliyor. Yıldızların aydınlığında askerlerin donuk beyaz yüzleri ne kadar da genç. Birisi İzzet'in omzuna yaslıyor başını, uyuyor. Sonra bu bedenlerin arasından fısıltılı bir sesleniş. Kadir Çavuş bu. İzzet. İzzet sesin geldiği yönü araştırdı. Çok sürmedi. Çavuş geniş gövdesiyle yaklaştı. Buyur Çavuş, buradayım. Kadir Çavuş'un terli sıkıntılı yüzünde bir sevinç. Gittin sandım. Nereye Çavuş'um? Kendine çökecek bir yer bulduktan sonra nereye olacak dedi, öbür dünyaya. İzzet güldü. Başını omzuna dayamış uyuyan asker uyandı. İzzet ona döndü. Uyu sen dedi, bize bakma. Sonra Çavuş'a çevirdi gözlerini. Yani beni öldüğümü sandın, yoksa ölen birini mi bana benzettin? Vallahi öldün sandım. Hani burnumun direği sızladı diye bir laf vardır. Öyle oldu. Eyvah dedim, bu İzzet. Bak hala sızlıyor burnumun direği. Askerlerden bazıları gülüştüler. İzzet göğüs geçirdi. Öyle ölüme teslim olmuş gibi durdu. Gözlerini karanlıklara daldırdı. Yanındaki askerin başı yine onun omzuna düşmüştü. İzzet dalgın dalgın sordu. Savaş bitsin. Gıcır gıcır bir elbise diktireceğim. Ona göre bir ayakkabı alacağım tabii. Köstekli saat, kalıplı fes. Ondan sonra bir faytona kurulup Kütahya'ya, Bursa'ya gezmeye gideceğim. Üniforma artık derimize yapıştı. Şöyle adam gibi giyinip ortaya çıkabilecek miyiz acaba? Ben bir defasında İstanbul'a gittiydim. Şehir ona derim ben. Bunları söyleyen et duvarının arasında kaybolmuş biriydi. Hayri, bir başkası. Önümüz kış dedi. Üstümüzde kaput da yok. Biz bu kış muharebe meydanlarında soğuktan ölürüz kardeş. Başka bir şeyden değil. Kadir Çavuş celallendi. Sus, ne diyorsunuz be? Yok köstekli saatmiş, yok şehirmiş, kaputmuş, çaputmuş. Lan şükredin, şükretmesini bilin. Delirmiş bunlar. Hele hele şehirden, takım elbiseden söz edenler. Alırım ayağımın altına ha. Fevzi Paşa'mız ne demiştir? Antalya'dan yepyeni üniformalar gelecekmiş, gıcır gıcır. Hem de pek yakında. Fevzi Paşa merak edilmesin demiş. Elbise mi göndereceklermiş ya kaput? Sahi mi? Bizim çarıklar yenilenecek mi? Yaşadık desenize. Üniforma ha. Kadir Çavuş yeniden gürledi. Bakın şunların haline, üniformaları acaba hak ettiniz mi? Adam gibi dövüşün bakalım önce. Önce yağlama yok, adam gibi dövüşene. Sustular, düşler dağılıp gitti. Sırtlarına aldıkları hayali ceketleri, kaputları sıyırıp attılar, eskisine büründüler. Gün ağarırken toplar yeniden konuşmaya başladı. Ağustos sabahının renkleri kayboldu, siperler hareketlendi. Mermi sağanağı altında geri çekilmeye başladılar. Birden önlerinde bir top güllesi patlıyor, İzzet elinde tüfeği öylece donuyor. Havaya savrulan parçalar geçmiş. Çardaklı kahvenin mor salkımları, salkım söğütler, Münire'nin beyaz narin elleri, kulaklarında bir uğultu, güllenin ardında bıraktığı kulak çınlaması. Kadir Çavuş bağırıyor. İzzet, ne dikilip durursun orada, yat yere, tövbe tövbe. Pençesiyle İzzet'in koluna yapıştı. Kan selinin içinden koştular. Şimdi kara bir dumanın ardında Yunan askerlerinin biraz önce terk ettikleri mevzilere dalmalarını görüyorlardı. Tüfeğine mermi sürüyor, basıyor tetiğe. Kapkara bir gölge biraz ötesinde devriliveriyor. Sağı solu mermi yağmuru. Bir gölgeyi daha yıkıyor yere. Kadir Çavuş'un sesi, çekiliyoruz. Kara bir namlu uzanıyor öteden. O mermi mi? Belki de o. İşte bu kadar. Ölüm bu kadar basit bir şey diye düşündü. Acısı onu önce sıcak bir çöle saldı. Bir ateşin içine sokup çıkarttı. Sonra buzdan bıçaklar saldı içine. Yüzünü toprağa dayadı. Yanı başından postallar gelip geçti. Süngü şakırtıları. Rumca bağırtılar. Bir iki selvi türbeyi gölgeliyivermişti. Mülazim Refik Bey burası için Basri türbesi demişti Seyit. Ardımızda Basri Baba var, o bizi korur diyordu. Bir avuç asker olduğumuza bakma, şimdi orada ıslıklı bir Eylül rüzgarı dolanıyordu. Ama hala çiçekler vardı toprağın üzerinde. Mavi çini rengi çiçekler, sarı sonbahar papatyaları, diken çiçekleri sonra. Üstlerinde salkım saçak bulutlar, savaş dumanları dağıldığında göğün parça parça mavileri ortaya çıkıyordu. Mülazım Refik biraz ötede telefonla konuşuyor. Takviye gelecekmiş. O daracık yoldan nasıl geçecek bizimkiler? Düşman iniverir tepelerine. Biz de boş duracak değiliz ya, dedi Selim. Höreleni veririz üstlerine. Düşmanın topları tepeyi dövmeye başladı. Göğün rengi yeniden kirlendi. Salkım saçak Eylül bulutları kaçıp gittiler. Sonra tüfekler konuşmaya başladı, bombalar. Ürkek kır çiçekleri güzel, canlı, parlak renklerini kaybettiler. Ve aşağıda kum gibi düşman piyadeleri belirdi derken Türk topları kükremeye başladı. Kum taneleri geriler gibi oldu. Mülazım Refik oradan oraya seyirtirken artık kanatları ağır bir kartal olmuştur. Yorgun fakat dirençli. Dumanların ardında kaybolup yeniden ortaya çıkıyor. Sanki bu savaş için doğmuştur ve daha öncesini yaşamamıştır. Yani çocukluğunu kaydırak koşmaca oynadığı günleri. Gülmemiştir, eğlenmemiştir hiç. Hayatın o tarafıyla kendisi arasına aşılmaz bir duvar örülmüştür. Bundan sonrası onun için sadece savaşmaktır. Savaşmak ve savaş meydanlarında ölmek. Düşman topları ard arda patlıyordu. Selim yeryüzünde kıl kadar bir köprü üstünde durduklarını düşünüyordu. Tepe her an çökebilirdi yahut onlar parça parça, kemik kemik, lif lif havaya savrulabilirlerdi. Sonra arkada Basri Baba türbesinin orada büyük bir gürültü oldu. Dönüp baktığında kalın sarı bir toz tabakası gördü. Seyit, galiba türbe yıkıldı, dedi. Üzgündü ve bir anda gücü tükenmiş gibiydi. Toz tabakası açıldı. Türbenin sadece dış duvarlarının bir yanı yıkılmıştı. Buna karşılık türbe eskisi gibi dimdik duruyordu. Elinde kılıcı düşmanın üstüne yürüyüverecek heybetli bir adamı andırıyordu. Selim, Basri Baba türbesi kolay kolay yıkılmaz be Seyit kardeşim, dedi. Sen yüreğini kavi tut. Yunanlılar yeniden tepeye tırmanmaya başlamışlardı. Yüzleri iyice seçiliyordu. Birazdan soluklarını da duyacaklardı. Bir boğuşma başlayacaktı. Süngüler yeniden Eylül güneşine boyandı. Selim şimdi tam arkalarında soluğu ateşten bir Basri Baba'nın onlara kol kanat gerdiğini düşünüyordu. Bu demir kuşaklı bir pehlivandı. Pazuları demir. Kılıcını habire sallayıp duruyor yalın ayak. Komayın kafiri, haydi yiğitler. Bu ses onun sesi mi yoksa asker içinden galeyana gelen birinin mi, bilemiyordu Selim. Yalnız süngüler iyice yaklaşmıştır. Süngüler böğürlere böğürlere daldırılmaktadır. Mülazım Refik'in tunç yüzü gergin, göğsünde Münire'ye yazılmış fakat gönderilmemiş bir mektup. Kalbindeki sıcaklık bu mektubun sıcaklığıdır. Onun ötesinde Mülazım Refik buzdan oyulmuş bir heykeldir. Bu kurşun yağmuru süngü çatırtısı içinde başka türlü olamaz insan. Sonra göğsünde o buzdan heykelin kocaman bir kan gülü açıverdi. Bir yana çektiler, yatırdılar. Çabucak ölmüştü. Ağlamaya, acı duymaya, dövünmeye vakit yoktu. Selim, Seyit ve ötekiler daha büyük bir öfkeyle doluydular. Bu öfke onları daha da güçlü kılmıştı. Yunan askerlerinin gerilediklerini görüyorlardı. Bir yanda Mülazım Refik'in sonsuza dalmış gözleri ve göğsündeki mektubu mürekkebine karışan kan. Yaprak dökümü başladı Münir'e. Galiba bizim için de yaprak dökümü. Pek çok zabitimizi kaybettik. Az sonra neler olacağını hiç bilmiyorum. Bu mektubu sabaha karşı yazıyorum. Gökte son yıldız da kayboldu. Albay Nikolidis nal sesleriyle uyandı. Yağmur şakırtısı gibi beynin içinden gelip geçmişlerdi. Günlerdir kulaklarında, beyninde hep nal sesleri. Sakarya'nın ötesini göremiyordu, artık düşünemiyordu. Oysa Ankara'yı ve ötesini daha önce gözünün önüne getirebiliyordu. Bozkırları, solgun tepeleri, kendince akan berrak suları. Ama şimdi şu çadırların ötesi hep karanlık, hep belirsiz. Kalkıp çadırdan çıktı. Biraz ileride çalı yığının içinden bir ağustos böceği sesleniyordu. Başka ses yoktu, nal sesi de. Türk atlıları beklenmedik bir zamanda baskın ediyorlardı. Gökten boşalır gibi, gök gürültüleriyle. Korkusu buydu Nikolidis'in. Türkler ata hükmediyorlardı. Atlar çevikti. Atlar yere, suya, tepeye alışıktı. Köprüleri, yokuşları, ormanı, düzlüğü iyi biliyorlardı. Süvariler bir sis perdesinden, bir dağ dönemecinden ansızın çıkıveriyorlardı. Hayal gibi. Ve Sakarya suyunun neresi geçit verir, neresi vermez bunu da biliyorlardı. Ağustos böceği biraz hüzünlü, yalnızlık kokan şarkısına devam ediyordu. Nikolidis Eylül serinliği içinde yürüdü. Ötede heybetli bir dağın, Çal Dağı'nın gövdesi karanlığın içinde yükseliyordu. O dağa bakmak Nikolidis'i gururlandırıyordu. Nal seslerini unutmalıydı, beyninin içinden silip atmalıydı. Çal Dağı bir zafer abidesiydi onlar için. Geldikleri noktayı, vardıkları zirveyi gösteriyordu. Ağustos ortalarında yürümeye başlamışlardı. Sakarya geçitlerini zorlayarak, Kleridis'in varamayacaklarını sandığı bir tepe silsilesini aşarak. Koca koca toplar geçirmişlerdi dağlardan, tepelerden. Kum gibi asker. Sonra çarpışmalar başlamıştı. Türkler çekiliyor, onlar yürüyorlardı. Ağır toplar bakir Anadolu tepelerini dövüp duruyordu. Nikolidis dürbünüyle bu çizgileri hafızasına yazıyordu. Ulu çınarları, narin kavakları, sakin söğütleri, yeşilden sarıya kavuşmakta olan bağları. Sonra ummadıkları bir direnişle karşılaşmışlardı. Türkler birdenbire inanılmaz bir güce kavuşmuşlardı. Kum gibi Yunan askeri kayıplar veriyordu. Askeri araçlar, develerin bir kısmı Türklerin eline geçmişti. Ağır aksak bozkırlardan geçen o süzgün gözlü develer. Yunanlar için o bir iki gün duraklama, bocalama günleriydi. Ama Eylül'e canlı girmişlerdi. Açık, ferah, akşam serinlikleriyle dolu Eylül günleri. Yeniden hücuma geçmişlerdi. Artık gece gündüz savaşılıyordu. Karanlığa, sabahlara, gün aydınlığına cesetler birikiyordu durmadan. Ortalıkta gün boyu, gece boyu et kokusu, kan kokusu. Cesetler gömülse de yer gök bu kokuyu içine çekmişti. İnsanın hafızasında yatıyordu bu koku. Öyle ki yenilen yemekte, içilen suda, koklanan çiçekte hep bu koku vardı. Sonra yeniden yürüyüşe geçmişlerdi ve Çal Dağı bilmecesinin içine düşmüşlerdi. Çal Dağı bir Türklere geçiyordu, bir onlara, bir gelin gibi. Duvağından tutuyorsun, yüzünü göremeden kaybediyorsun. Şimdi onların da Çal Dağı, ama ne zamana kadar? Çal Dağı'nın ötesini göremiyordu Nikolidis. Beyni karmakarışıktı. Dönüp çadırına doğru yürüdü. Ağustos böceği susmuştu.